أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kur'an-ı Kerim'i anlama usulü derslerimizin bugünkü örneği zikir konusudur. Ayetleri ayetlerle birlikte anlamadığımız zaman her kavram gibi zikir kavramının da ne hale geldiğini, doğrusunun ne olduğunu inşallah bugün görmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi yine kısa bir açıklama yapmamız lazım. Allahü Teala A'raf suresinin 52. ayetinde diyor ki: "Estağfirullah ve lekad ci'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm." Şurası kesin. Onlara bir kitap getirirdik. O kitabı bir ilme göre çok ayrıntılı olarak açıkladık. Şimdi bu onlara ifadesi bu ayetten önce 44. ayetten itibaren cennete gidenlerin, cehenneme gidenlerin tümüyle anlatıldığı, aradaki konuşmaların ifade edildiği ayetler zikrediliyor. Onlara deyince Adem Aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tüm nebilere ve onlara indirilmiş olan kitaplara vurgu yapılmaktadır. Yine sıklıkla burada okuduğumuz ayetlerden birisi Ali İmran suresinin 81. ayetidir. O ayette Allahü Teala bütün nebilere, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar kitap ve hikmet verdiğini, her birinin kendinden önce gelen nebinin getirdiklerini tasdik ettiğini, en son gelen nebiyi de hepsinin tasdik etmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani sadece kitap vermiyor, aynı zamanda hikmet veriyor. Bu hikmeti de Allah öğretiyor. Hikmetin öğretilmesi olayı mesela tabii kitabın, hikmet kitabın içerisindeki bir bölümdür. İstersen bugün çok farklı bir şey söyleyelim, şimdi aklıma geldi. Şu Cin suresinin son ayetlerini bir aç. Allahü Teala Necim suresinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin gelişini anlatıyor. İşte bu kendi hevasından, kendi arzusundan konuşmuyor. Yaptığı, o konuştuğu şeyler, yani Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem yeni duyduğunuz şeyler, kendi arzusuna göre söylediği şeyler değil. Kendine yapılan vahiydir. Onu güçleri sağlam olan melek öğretmiş, Cebrail aleyhisselam öğretmiştir. Bunun nerede olduğunu da Allah söylüyor. En yüksek ufukta diyor ki, bugün Mekke'ye giderseniz en yüksek ufkun Hira mağarasının bulunduğu Nur Dağı olduğunu görürsünüz. Yerini de söylüyor. Nasıl geldiklerini de, Cebrail aleyhisselam nasıl yaklaştığını, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle çok yakın bir şekilde karşı karşıya geldiğini ve ondan sonra da vahyettiğini, Allah'ın ona vahyettiğini söylüyor. Şimdi Allah'ın vahyetmesi dediğimiz zaman bizim bildiğimiz şu, işte kalbine geliyor. Tabii doğru, elbette ki kalbine geliyor. Elbette ki aklına yerleşiyor. Kalbine, yani içine iyice yerleşiyor elbette, ama Cebrail ona öğretiyor. Cebrail bunu nasıl öğretiyor ona? Şimdi herkesten önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gelen meleklerin Allah'ın gönderdiği elçiler olduğuna kesin olarak inanması, bundan emin olması gerekir. Ondan dolayı da Allahü Teala özel bir ortam oluşturuyor. Onu işte şeyde Cin suresinin son ayetlerinde belirtiyor. Orada şöyle diyor Allahü Teala: وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. Allah kendi gaybını, yani o insanların bilmediği bilgileri, işte diyelim Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı anlatmaya başladığı zaman herkes şaşırıyor. Bu bilgileri nereden bu alıyor diye. İşte o Mekkeliler için bir gayb bilgisi olduğu için, yani bilmedikleri bir bilgi. Onu Allah-u Teala اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولُ, razı olduğu Resul'e sadece bunu bildirir diyor. Peki Resul'e bildirmesi nasıl oluyor? فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَسَدًا. Önünden ve arkasından gözcüler diker. Yani böyle bir melekler ordusuyla gelir Cebrail aleyhisselam, tek başına gelmez. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece o değil. Şimdi وَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ اَحَدَا اِلَّا مَنْ اِرْتَدَى مِنْ رَسُولُ dediği zaman tüm nebiler bu işin içine giriyor. Çünkü her nebi aynı zamanda Resul'dür. Hepsine vahiyin gelme şekli aynı. Geliyor, çevrede büyük bir koruma duvarı oluşturuyorlar. Çünkü Allah-u Teala iblise doğru yolda oturma ruhsatı vermiş. O da en önemli nokta. Öyle bir fırsatı kaçırır mı iblis? Onun işte yaklaşmasını da engelliyorlar. Allah'ın nebileri tam bir huzur ortamı içerisinde geliyorlar. Ona vahiy o şekilde geliyor. Vahiy tabi Cebrail aleyhisselam getiriyor ama çevresinde bir şey var. Ondan sonra diyor ki لِيَعْلَمَ, o Resul bilsin. اَنْ قَدْ اَبْلَوُ لِسَلَاتِ رَبِّهِمْ, bu gelen meleklerin hepsi Rablerinin mesajlarını ulaştırdılar. Tabi o melekler bizzat konuştuğu hepsi değil. Cebrail aleyhisselamla şey yapıyor ama böyle bir toplu halde geldikleri için öyle bir ifade var. Şimdi Allah'ın mesajları geldi, tamam. Geldi ama bunu anlayıp kavraması lazım. Öğrenmesi lazım. Bir eğitimden geçmesi gerekiyor nebinin. Yani ilk defa, o da her Mekkeli gibi ilk defa duyuyor mesela. Ya da en son vahiy gelene kadar gelen bilgilerin onun kafasına iyice yerleşmiş olması lazım. Onun için diyor ki Allah-u Teala لِيَعْلَمَ, bilsin kim? O Resul. اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا لِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, bunlar Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiler. O konuda en küçük şüphesi olmasın. Çünkü ilk önce inanacak olan o. Peki bu kadar mı? Ve اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, onların yanında olanları da iyice kavrasın. Kafasına iyice yerleştirsin. İyice yerleştirsin. Peki iyice yerleştirdi, anladı, kavradı. Onunla da değil. Ve ahsa kulle şeyin adede, her şeyi tek tek kuşatsın, saysın. Yani şu gelen ayet, şu surenin şu ayeti. Bu ayetin içinde şu kadar kelime var, şu kadar harf var. Bu ayetin bağlantılı olduğu ayetler şunlar şunlar. Buradaki kelime anlamları şöyle. İnenler tabii. Ama henüz inmemiş olanlar için de bekleyecek. Şimdi bir ayet geldi ama tam anlayamadım. O zaman bunu anlatacak olan ayet daha sonra gelecek. Zaten derslerimizde bunları sürekli anlatıyoruz. İşte burada Cebrail aleyhisselam bu eğitimi yapıyor. Ona her şeyi tek tek, kelime kelime, harf harf öğretiyor. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş olan ve bütün nebiler tabii aynı şekilde, bu bilgiler onların zihninden kaybolur mu? Biz unutabiliriz. Ama Allah-u Teala nebileri için bir garanti veriyor. Ne diyor? Âlâ suresindeydi değil mi? Senukriuke felâtense. Senukriuke, şimdi kara kelimesi birleştirmek ve birbiriyle bağlantıları kurmak. Sen okuyuk ederken, yani bu ayetleri senin kafanda birleştireceğiz. Sen tüm ilişkileri gayet iyi bileceksin ve sen unutmayacaksın. Çünkü onun unutması bizim unutmamız gibi olmaz. o kafasına iyice yerleştirmiş olması gerekiyor. İşte bu da Cebrail Aleyhisselam tarafından öğretilmiş oluyor. Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesi aynı zamanda tabii Allah-u Teala'nın öğretmesidir. O kendi kafasına göre bir şey yapmıyor. Şimdi buradan şunu anladık. Peki buna zikir deniyor. Allah-u Teala bu şeye indirmiş olduğu kitabın tamamına zikir diyor. Mesela diyor ki Allah-u Teala inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun diyor. İşte diyor o zikri biz indirdik. Hicr suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 15. suresinin 9. ayetinde. O zikri biz indirdik. Onu kesinlikle koruyacağız diyor. Tabii öncelikle nerede koruyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in zihninde koruyor. Ve Müslümanların zihninde koruyor. Yazdırarak şey yapıyor. Allah-u Teala'nın bir kanunu da vardır. Bir yaprak düşse onu mutlaka bir yere kaydettirir. Düşen bir yaprağı kaydettirir de indirdiği ayetleri kaydettirmez mi? Elbette ki kaydettiriyor. Dolayısıyla Kur'an üzerinde konuşulan bir sürü zihin karıştıran bilgiler, bilgi demeyelim de uydurma şeyler var. Yok işte şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Buna bizi ilgilendirmiyor. Şimdi bu bir zikir. Kesinlikle koruyacağız dediğine göre Allah-u Teala tamam, bu zikir Allah tarafından kıyamete kadar korunuyor. Bu zikir sadece Kur'an'da olan mı? Önce bu konuda kitapta yazmış olan Fatih Hoca'dan zikrin anlamını bir öğrenelim. Ondan sonra bakalım bu zikir sadece Kur'an'da mıymış? Diğer ilahi kitaplarda da var mıymış? İlahi kitaptan bilgisi olmayanlarda da bu zikir var mı? Niye bu soruyu soruyoruz? Hani biz Kur'an-ı Kerim'den şunu çok iyi biliyoruz. Allah-u Teala dini fıtrat olarak tanımlıyor. Yani şeyde Rum suresinin 30. ayetinde 30'a 30 fıtrat yaratılışta geçerli kanun ve kurallar. Bir şeyin oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Onun insan hayatına uygulanması, yani tabiatta geçerli kanunların insan hayatına uygulanması da bir fıtrat oluyor ve Allah'ın dini oluyor. Doğru din bu. Öyleyse bu dinin bilgileri sadece Allah'ın kitabında, indirdiği kitapta değil. O indirdiği kitapta Allah'ın yarattığı ayetlerdeki bilgilerin Allah tarafından yazılı şekle dönüştürülmüş kısmını görüyoruz. Evet, şimdi bir Fatih Hoca'yı dinleyelim.
Evet, bugün Kur'an'ı anlama usulünde yine bir başka önemli kavram üzerinde duruyoruz. O da zikir kavramı. Hepimizin bildiği, tıpkı hikmet gibi aslında Kur'an'ı anlama usulü açısından çok önemli olmasına rağmen içi boşaltılmış ve anlamsızlığa mahkum edilmiş çok önemli kavramlardan bir tanesi. Hikmet kavramını konuşurken demiştik ki hikmet aslında Müslümanların üretim faaliyetinin temel kavramlarından biridir. Hem kevni ayetlerden hareketle, yani hem yaratılmış ayetlerden hem de indirilmiş ayetlerden hareketle sorunlara çözüm bulma mekanizmasının en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ama anlamsızlaştırılmış ve Müslümanların hayatından çıkartılmış demiştik. İşte hikmet kadar Müslümanlar için, hatta tüm dünya insanları için önemli bir kavram olan zikir de Müslümanların gündeminden çıkartılmış ve işte hepimiz zikir dediğimizde ister istemez herkesin aklına o anlamsız eylemler geliyor. İşte insanlar bir takım kelimeleri ya da cümleleri işte bilmem şu kadar defa anlamını bilmeden sayma, hatta sayıklama belki denilebilir. Zihnini bununla meşgul etme, aslında kendini bir nevi uyuşturma faaliyetine hapsedilmiş zikir kavramı. Peki nedir Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kavramlardan bir tanesi 300'e yakın geçiyor. 300'e yakın ayette zikir kelimesi hem isim olarak hem fiil olarak geçiyor. Yani o kadar önemli. Peki ne anlama geliyor? Bu da çok önemli. Kur'an-ı Kerim zikir kavramını öncesi olan bir bilgi bağlamında kullanıyor. Yani hiç daha bugüne kadar gündeme gelmemiş, konuşulmamış, duyulmamış, görünmemiş bir şey değil de öncesi olan, öncesinde konuşulmuş, öncesinde görülmüş, duyulmuş bir şey için zikir diyor. Onun için mesela sözlüklere de baktığımızda bir bilgiyi muhafaza etmek. Muhafaza etmen gerekiyorsa o bilgiyi demek ki biliyorsun onu. Başka ezberde tutuyorsun. Elde etmişsin. Ezberinde tutuyorsun. Niçin? Çünkü öğrendin. Niçin insan ezberinde tutma isteği ister? Çünkü önem atfeder ona. Ya benim bunu unutmamam gerekir. Bunu aklımdan çıkartmamam gerekir. Çünkü bana şurada lazım olacak diye kaydettiğin ve sürekli zihninde canlı tutmaya çalıştığın şeydir zikir. Yoksa bugün olduğu gibi anlamını bilmediğin şeyi tekrarlama, sayıklama anlamında değildir. Yani önemini biliyorsun ve bak ben bunu yeri gelecek kullanacağım. Bu benim işime çok yarayacak dediğin şeydir zikir. Sonra ve o zaman geldiğinde, o vakit geldiğinde kullanıma koyduğun ve oradan da sonuç çıkardığın şeydir zikir. Yani bütün bunları ilgilendiriyor. Onun için mesela Ragıp el-İsfahani zikrin bu yönünü şöyle tanımlamış. Demiş ki bilginin hazıra getirilmesi. Yani var sende onu, şimdi mesela işte öğretmen bir formül öğretiyor, ezberletiyor, yazıyor tahtaya. Ondan sonra 2-3 hafta sonra da çocuklara bir soru soruyor, bir problem soruyor. O problemi öğretmenin 2-3 hafta önce gösterdiği formüle göre yapan çocuk ne yapmış oluyor? Zikretmiş. Niye? Daha önceki o bilgiyi yeri geldiğinde kullanıma, işleme sokmuş ve demiş ki hocam siz bize bunu geçen hafta öğretmiştiniz. İşte tam şimdi sırası, ben bunu kullandım ve problemi çözdüm. İşte zikir böylesi önemli bir şey. Yani kendisine ihtiyaç hissedildiğinde onu işleme koymak, onu kullanıma hazır hale getirmek anlamındadır. Bu sebeple mesela Kur'an-ı Kerim'de bunun bu yönünü ifade eden anlamlar vardır. Mesela şeyde Kehf suresinde mealen okuyorum. Delikanlı dedi ki bakın şu işe, kayada barındığımızda balığı unutmuştum. Onu aklımda tutmama engel olup bana unutturan şeytandan başkası değildir. Kehf suresi 63. ayet. Ne var burada? Unutmaması gereken bir bilgi vardı. Unuttu ve unuttuğundan dolayı da hayıflanıyor. Hatta bunu şeytana nispet ediyor. Niye? Ya işte o kadar kötü oldu ki bunu unutmam. Unutmamam gerekirdi. Bunu hafızamda canlı tutmam gerekirdi diyor. Yine mesela Yusuf suresinin 42. ayetinde mealen okuyorum. Yusuf kurtulacağını düşündüğü kişiye dedi ki efendinin yanında benden bahset. Yani ne demek? Beni zikret. Zaten ifade o. Ancak şeytan efendisine bahsetmeyi, yani onunla ilgili bu zikri unutturdu. Unutmaması gereken bir şey vardı, unuttu. Yine zikirle ifade ediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir kalıp vardır. Çokça geçen, mesela işte bu zikir matikte eline zikir matiği alıp zikir çeken, tesbih çeken insanlar der ki Kur'an-ı Kerim'de Allah işte kendisinin zikredilmesini emrediyor diye bu ayetleri okurlar değil mi? Mesela işte Allah'ın isminin anılması, zikredilmesi. Nedir bu? Allah'ın adının zikredilmesi nedir? Mesela bir ayet okuyacağım. Mealen yine. Eğer Allah insanların kimini kimiyle savmasa, tapınaklar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça anılan, zikredilen mescitler yerle bir edilirdi. Mescitlerin Allah'ın adının anılan yerler olması ne anlama geliyor? Ne anlama gelir?
Allah'ın kitabının okunup anlaşıldığı yer
en
olması.
En büyük zikir lazım. Allah'ın kitabı ise Allah'ın kitabının okunduğu, anlaşıldığı ve hatırlatıldığı yerler işte mescitler. Peki bugün öyle mi? Bugün herhangi biriniz mescide, camiye gittiğinde Allah'ın kitabından size herhangi bir hatırlatma oluyor mu? Yani namazın en başından, en sonuna kadar yaptığınız bütün tesbihatlar, kıraatler, şunlar, bunlar. Bunlarda mesela Allah'ın zikri hatırlanmış, kullanıma sokulmuş. Ben camiden çıkıyorum şimdi, biraz önce şu okundu ve bu okunan şey bana şunu hatırlattı. Şimdi işte ben bunu uygulayacağım dedirtiyor mu mesela?
İstersen ben buna bir örnek vereyim sana. Bugün işte Cuma hutbesini dinledik. Gerçi her yerde o bilgi var. Bilgi demeyelim de o yanlış şey var. Uydurma şey var. İmam hutbede diyor ki işte namaz Miraç gecesinde farz kılındı diyor. Ondan sonra da bir hikaye uydururlar. 50 vakitten 5 vakte kadar inişinin hikayesi. Allah'tan daha merhametli olan Musa Aleyhisselam haşa. Resulullah git bir daha, git bir daha, bir daha gide. Yahu kardeşim, Allah aşkına siz Kur'an'ı hiç mi okumadınız? Allah-u Teala çok net bir şekilde diyor ki bütün nebiler için وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ. Yani bütün nebilere verilen emir, bütün ümmetlere verilen emir, samimiyetle Allah'a kulluk yapmaları, araya herhangi bir şey sokmadan saf, samimi Allah, halis Allah'ın dinini uygulamaları ve namazı tam ve şey olarak yani kamilen kılma, tam gereği gibi kılmaları ve zekatı vermeleridir. Peki ne oluyor? Yani siz namazı kılmayan, eğer namaz bilinmiyor olsaydı Mekke'de Allah hiç o namazı kıl diye emreder miydi? O namazı çünkü herkes biliyor. Çünkü İsmail Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam annesiyle birlikte Mekke'de bıraktığı zaman ne dedi? Liyukimussalah dedi. Namazı tam olarak kılsınlar diye burada bırakıyorum demişti.
Rabbena, tavaf edenler için, itikafa çekilecekler için namazı da geçtik. Bütün ibadetlere.
Bütün ibadetler. Adem Aleyhisselam'dan beri değişen hiçbir şey yok. Oruç da öyle, namaz da öyle, her şey öyle. Şimdi Allah-u Teala işte Bakara suresinin baş tarafında yani İsrail oğullarına hitap ettiği ayetlerde ne diyor orada onlara? Diyor ki mesela evet 43. ayette Bakara suresinin namazı sürekli ve düzgün kılın diyor. Ve zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin de cemaatle kılın namazı demiş oluyor. Şimdi işte bu sık çok anlattığım olayı tekrar anlatmak istiyorum. Katolik kilisesinde bir toplantıya davet edildiğim zaman Yahudilik konusunda uzman olan birisi kalktı, Yahudilerin günlük ibadetlerini anlattı. İşte günlük ibadetleri 3 vakittir dedi. Sonra ben de kalktım dedim ki niye 3 vakit diyorsun? 5 vakit değil mi? Farz olan 5 vakittir. Bir de teheccüd ve kuşluk namazı vardır. Onunla beraber 7 olur ama onu kılmayabilirler. Evet. Öğle ile ikindi, akşamla yatsı birleştirilebilir. Çünkü Allah bu ikisinin vaktini net bir şekilde ayırmamıştır. 3 vakitte kılsalar bile 5 namazdır. Hep öyle yaparlar, adam hiç ağzını açmadı. Oradan Katolik Kilisesi'nin papazlarına söyledim. Bu namaz sizde de var, niye kılmıyorsunuz dedim. Onlar da ağzını açmadılar. Ondan sonra öğleden sonra bir kültürel gezi için eski Roma'ya geçtik. Geçmeden önce şöyle 30-35 yaşlarında bir kızcağız geldi. Hocam dedi, ben doktoramı burada yaptım dedi. Sizin dediğiniz o namazı Papa'nın kıldığını defalarca gözümle gördüm dedi. Peki kardeşim, siz neye dayanıyorsunuz? Kur'an'da bu çok açık ve net. Hadislerde çok açık ve net. Siz ne ayete ne de hadise dayanıyorsunuz. Bir uydurma hadisle hareket ederek, ki Resulullah'a yapılan bir iftira, yok efendim namaz şeyde farz kılınmış, Miraç'ta farz kılınmış. Allah-u Teala Resulullah'ı Miraç'a bunun için götürmediğini açıkça söylüyor. لِنُورِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا Ayetlerimizi ona gösterelim diye şey yapıyor. O konuda da ayrıntı veriyor. Tabii konumuz olmadığı için şey yapmıyorum. Yani gerçekten inanılmaz yanlışlar yapılıyor. Çünkü her şey maalesef bitirilmiş. Evet, devam et.
Evet, söylediğiniz şeyler Allah'ın zikrinin yapılması gereken mescitlerde maalesef insanlara anlatılıyor. Ve bununla alakalı da yine zikir kelimesinin geçtiği tam hocamın bu anlattığı konuyla ilgili bir ayet var. O da şöyle: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَيْ يُزْكَرَ ف۪ي هَسْبُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا Allah'a secde edilen yerlerde, mescitlerde Allah'ın adının anılmasını, zikredilmesini engelleyen ve orayı harabeye çeviren, çevirmeye çalışan kişiden daha zalim kim olabilir?
Allah'ın adının anılması dedim mi hemen Allah Allah Allah Allah diyorlar. Ya o değil ki. Yani Allah ad demek özellik demek. Burada Allah'ın zikri, Allah'ın bizden istediği şeyler, yani kendi kitabında anlattıkları ve insanlardan istediği şeylerdir. Siz mescitlerde bunu anlatacaksınız. Namaz kılarken de ayakta zikir, rükuda zikir, secdede zikir, Allah'ın bizden neler istediğini zihnimizde yenilemek için 5 vakit namaz kılarız. Ama bugün kim namaz kılan ne yaptığını bilmiyor ki. Allah-u Teala اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ diyor. Musa Aleyhisselam'a emrediyor değil mi? Taha Suresi'nin 14. ayetinde. Namazı tam ve düzgün kıl. Ne için? Benim zikrim için. Benim zikrim ya, benim ayetlerimi kafanda sürekli canlı tutman için.
Evet. Yani mescitler bu iş için kullanılacak. Yani bilgi üretim merkezleri olacak. Evler de öyle. Bununla alakalı da yine Nur Suresi'nin 36. ayetinde yine mealen okuyorum. O ışık, o nur yüce tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına, zikredilmesine Allah'ın izin verdiği evlerde olur. Yani öyle evler ki bu evler Allah'ın adı anılıyor. Yani ne demek? Allah'ın kitabı oralarda okunuyor ve oradan bilgi üretiliyor. Yine işte biraz önce dedik ki Allah'ı çokça anmak, zikretmek. Mesela işte Ahzab suresinin bir ayeti. Ya eyyühellezine aminiz kürullaha zikran kesira. Ey müminler, Allah'ı çok ama çok zikredin. Ne demek şimdi bu? Ne demek Allah'ı çokça zikredin? Biraz önce dedik ki zikir bilinen bir şeyi hatıra getirmek, akla getirmek ve oradan bir bilgi üretmek. Ya Allah acaba bize bu konuyla alakalı ne dedi? Konu neyse ney? Senin gündemindeki bir konu, o konuyla alakalı Allah bize ne dedi, bizden ne istedi? Bununla meşgul olmak Allah'ı zikirdir işte. Ya öyle kolay bir şey değilmiş demek ki zikir. Eline bir zikir matik alıp onun düğmesine basmak değilmiş. Hayatın içerisine Allah'ın kitabını sokmak, Allah bizden bu konuyla alakalı ne istiyor, ne yapmamızı istiyor, bunu düşünmek zikirmiş. Hatta öylesine düşüneceksiniz ki, bakın çok ilginç bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hani dışarıdan sizi görenler deli diyecek belki. Bir örneği var. O da Yusuf suresinin 85. ayeti. Diyor ki dediler ki vallahi Yusuf diye diye, yani sürekli onu zikretmekten elden ayaktan düşecek ya da ölüp gideceksin. Bunu kim diyor? Çocukları Yakup Aleyhisselam'a diyor. Babalarına diyorlar ki bak baba, artık Yusuf'u unutmaya çalış. Artık bir, bu işe bir son ver. Sürekli Yusuf'u aklında canlı tutuyorsun, zihninde canlı tutuyorsun, onun hatıralarıyla yaşıyorsun, sürekli onu gündeme taşıyorsun. Artık buna bir son ver. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de zikirle geçiyor. Yani o kadar çok zikrediyor ki Yusuf'u. Zikrederken ne diyor? Yusuf, Yusuf diye ağlıyor mu yani? Hayır. Onunla alakalı sürekli bir şeyleri gündeme taşıyor, gündeme getiriyor. Yani onunla, çocukları da diyorlar ki babasına, baba artık bu davayı kapat yani, bu defteri kapat. Dolayısıyla insanların Allah'ı zikretmeleri de, çokça zikretmeleri de sürekli bununla meşgul olmak. Allah bu konuda bize ne söylüyor? Biraz önce dedik ki zikir ancak öncesi olan bilgiyle olur. Hatırlanmaya konu olacak bir şey olur. Nitekim İnsan suresinin 1. ayetinde biz bunu görüyoruz. İnsan üzerinden mezkur bir şey olmadığı uzunca bir zaman geçti değil mi diyor Allah-u Teala. Yani ne demek? Bir şeyin zikre konu olabilmesi için onun mutlaka daha öncesinde konuşulmuş, duyulmuş olması lazım. Şimdi bunu niçin söyledim? Şunun için söyledim. Hocam biraz önce bir örnek verdi. İşte namazla alakalı. Allah bütün ilahi kitaplarına zikir vasfını veriyor, zikir. Mesela elimizdeki kitap bir zikirdir. Niye? Bu kitabın zikir olabilmesi için öncesinin olması lazım. Yani önceki ilahi kitaplardan zaten buradaki bilgilerin biliniyor olması lazım. Bu da onları tasdik ediyor. Bu yönüyle ilahi kitapların tamamı zikir vasfını alıyor. Yani insanlığın hafızasında zaten var olan bilinen şeyler. Başka, zikir üretici bir mekanizma dedik. Üretici, bilgi üretir zikir. Mesela Enbiya suresinin 50. ayetinde ve hâzâ zikrün mübârekün enzelnâhu. İşte o indirdiğimiz o kitap mübarek bir zikirdir. Ne demek mübarek bir zikir? Mübarek bir zikir. Mübarek kelimesi üretim yapılacak şey anlamına gelir. Yani sen onu hafızanda canlı tutmaya devam ediyorsan oradan bilgi üretebilecek, işe yarayacak bir şey demektir Allah'ın kitabı. Zikrun mübarekün. Yoksa ya işte baştan sona hatim edelim, sonunda da bir hatim duası yapalım. Ne kattı bu sana? Nasıl bir mübareklik vasfı oldu? Yani tarlaya bir tohum atıyorsun, suluyorsun, güneş görüyor, oradan bir ürün alıyorsun. Mübarek dediğin şey bu, bereketli diyoruz aynı kökten. Peki Kur'an'ın mübarek olması, bereketli olması nasıl olur? Yani hatim etmekle mi olur? Hayır, Allah'ı zikretmekle. Yani Allah'ın söylediği şeyleri sürekli hafızada canlı tutmak, hayata taşımak ve oradan üretim yapmakla mümkün olur.
Bu az önce güzel bir şey söyledin de, onun üzerinde yani izleyiciler tam olarak şey yapsınlar, çünkü o konu çok istismar ediliyor. Yani şimdi bir insanın, bir insanla ilgili olarak İnsan suresinde bir ayet okudu, evet. Fatih Hoca. Hel ete alel insani hayyun minetter. İnsan üzerinden uzunca bir zaman geçmedi mi diyor Allah. Lem yekun şey'en mezkura, hakkında zikir olan bir şey değildi. Hakkında bilgi yok. Peki insan hakkında bilgi yok. Şimdi bizde Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olan kader inancı diye bir inanç uydurmuşlar. Kur'an'ın şirk inancı saydığı şey bir iman esası olarak bütün mezheplere kabul ettirmişler. Bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler sitemizdeki Bedir Savaşı ve kader yazısını okuyabilirler. Ve insanları ezeli varlık olarak anlatmışlar. Ki orada göreceksiniz, işte bugün Hanefilerin mensup olduğunu söyledikleri Maturidi mezhebinin imamı diyor ki, bu Allah'a ortak koşmaktır. Ezeli olma Allah'ın özelliğidir. İnsana da ezelliği dedim mi Allah'a ortak koşmuş olursun der. Şimdi şurada ben Fatih Hoca'ya soru soracağım. Fatih Hoca da bizi izleyenlerden herhangi birisinin adına cevap versin. Şimdi az önce okuduğu ayet dedi ki, o ayette Allahü Teala dedi ki, mezkur bir şey değildi. Hakkında bilgi olan bir şey değildi. Değil mi insanoğlu? Uzunca bir zaman geçti. Peki insanın varlığıyla ilgili ilk bilgi ne zaman oluşuyor? Bakın Abese suresinde Allah-u Teala diyor ki, yani Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi, insanı neden yarattı diyor 18. ayetinde. Nutfeden yarattı diyor. Nutfe döllenmiş yumurta demektir. Yumurtanın döllendiği bilgisi Allah'tan başka kimsenin yanında olabilir mi?
Olamaz.
Yani çünkü onun döllenmesine imkan veren, oradaki emirleri veren Allah'tır. O döllenmiş yumurta, döllenme ana rahminde olduğu andan itibaren bilgi oluşuyor. O zamana kadar herhangi bir bilgi yok insanla ilgili. Peki ezelden bilgi vardır denebilir mi insanlarla ilgili? Bu ayetlere aykırı değil mi? İşte Kur'ansız Müslümanlar bu haldeler. Sadece o değil, diyor ki Allah-u Teala yarattı ve ölçüsünü koydu arkasından. İnsanlara ait ölçü de döllenmiş yumurta zamanında konuyor. Ondan sonra da diyor ki, sonra yolu kolaylaştırdı. Oradan ana rahmine geçti. Oradan da dünyaya geldi. Peki bakın, ilk oluşum döllenmiş yumurtayla ilgiliyse, ondan sonra Allah-u Teala Ali İmran suresinde 6. ayette huvellezî yusavvirukum fil arham, sizi size özel şekillerde, size özel biçimlerde ana rahminde sizi şekillendiren odur. Ana rahminden önce bizimle ilgili bilgi yok. Keyfe yaşa, tercihine göre. Birisi erkek yapar, birisini kadın yapar, şuna şu özelliği koyar, buna bu özelliği koyar. Tercih tamamen kendisindir. Peki şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman, şimdi şu bilgiye bir bakın. Bir de bize bilgi diye anlatılan, ezelden herkes varmış da, işte bu kafir mi olacakmış, Müslüman mı olacakmış? Yok efendim, Adem Aleyhisselam'ın bir tarafından ruhları almışlar, bu Müslümanların ruhu, öbür taraftan kafirlerin ruhu. Bilmemişler şu, ya bu gerçekten inanılmaz hurafelerle kirletilmiş bir din inancı var. Tabii bu, bakın Kur'an'ın en temel kavramlarından olan zikir kelimesinin bile bilinmediği bir ortamdayız. Ve maalesef bu zikir kelimesini bugün İslam aleminde doğru dürüst bilen kimseyi ben şahsen hatırlamıyorum, bilmiyorum. Sen biliyor musun? Yok. Mesela İslam Ansiklopedisi bunu anlatıyor. Yani İslam Ansiklopedisi'nde bu rahatlıkla anlaşılır. Bakın şurada dikkat edin. Diyanet'in mealinden okuyacağım. Enbiya suresinin 10. ayeti. Yani size bir kitap indirdik. Orada sizin zikriniz var. Sizin bilginiz var. Az önce okuduk. İnsanların oluşumu ile ilgili bilgi var mı? Hı? Bütün insanlar. Daha her şey var bakın. Ama burada evet, o kadar ayetleri okuduk. Buraya Diyanet nasıl meal vermiş? Bu Diyanet'e has değil. Nereden okursanız okuyun aynı şeyi bulacaksınız. Ben sadece seviyeyi görmeniz için. Zikir yerine ne diyor bak. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Ne demek? Ne anladım bundan? Sizin bütün şeref ve şan, siz bir şey anlıyor musunuz? Şeref ve şanınız ondadır. Ne anladınız? Ya bu ne biçim bir şey ya? Ya şimdi sen devam et.
Oysa hocamın o okuduğu ayetle alakalı o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de şey var ki. Mesela Kur'an-ı Kerim daha önceki ümmetlerle alakalı anlattığı her şeyi zikir kelimesiyle anlatıyor. Yani ne demek? Yani siz biliyorsunuz, ben hatırlatayım demek. Mesela birkaç örnek vereceğim. Sadece yüzlerce örnek içinden. Mesela Meryem suresinin 2. ayeti şöyle başlıyor. Zikru rahmeti rabbiki abdehu Zekeriya. Yani oradan bir başlıyor Zekeriya aleyhisselamla anlatmıyor ama böyle başlıyor. Ne demek? Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan iyiliğinin zikridir. Ne demek? Bunu biliyorsunuz da şimdi hatırlatayım. Devam ediyor Meryem suresinde. Veskür fil kitabı Meryem. Kitapta Meryem'i zikret. Ne demek? Biliyorsunuz, ben şimdi hatırlatmış olayım. Sen de hatırla. Olay böyle olmuştu. Veskür fil kitabı İbrahim. Kitapta İbrahim'i zikret. Veskür fil kitabı Musa. Kitapta Musa'yı zikret. Veskür fil kitabı İsmail. Bu kitapta İsmail'i zikret. Veskür fil kitabı İdris. Bu kitapta İdris'i zikret. Ne demek? Ha, bununla alakalı zaten bilgi evrensel hafızanızda var sizin. Biliyorsunuz her şeyi. Ama şimdi işte tam bu bilgileri işleme koymanın zamanı. Niye zamanı? Çünkü bir kitap geldi. Tasdik ilişkisini kuracaksın ve bu kitaba tabi olacaksın. Bunu nasıl yapacaksın? İşte bu kitap zaten sizin kitabınızda anlatılan şeylerle irtibatı nasıl kuruyor? Şimdi işte bunu gündeme getirmenin zamanı demek. Hocamın biraz önce okuduğu ayet de o. Lagat enzelna ileyküm kitaben fihi zikruküm efela takirun. Şimdi size öyle bir kitap indiriliyor ki burada sizin zikriniz var. Yani ne demek? Zaten bildiğiniz şeyler var. Efela takirun. Bağlantıyı kurmayacak mısınız hala? Bildiğiniz şeyleri işleme koymanın zamanı işte şimdi. Sen diyeceksin ki evet, benim kitabımda da zaten böyle anlatılıyordu. Hatta yeni gelecek kitabın bunlardan şöyle bahsedeceği yer alıyordu. Evet, şimdi o kitapla karşılaştım ve ben bu kitaba artık tabi oluyorum demenin yolunu açan kavram zikirdir. E bu da bir şeyi bilmek ve o bildiğin şeyi de vakti zamanı geldiğinde kullanıma koymak, oradan bilgi üretmek, çözüm üretmekle olur. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim mesela Kur'an'ı zikir vasfıyla şey yapıyor. Mesela Sa'd suresinin birinci ayeti şöyle: Vel Kur'an-ı zikir. Bu Kur'an zikir içeriklidir. Ne demek zikir içerikli? Ha, buradaki hiçbir şey sana yabancı değil demek. Hepsini biliyorsun.
Adamın fıtratıyla örtüşür. Örtüşüyor, evet. Mesela işte az önce o bilgileri herkes bilmeyebilir insan yaratılışıyla ilgili. Fakat adam baktığı zaman mesela insan oluşumu bilgisi. Uzmanlar baktığı zaman bu ne muhteşem bir bilgi. Allah'tan başkası bunu bilemez. Yani orada ne oluyor? Hem doğru bilgiye ulaşırsınız hem de bunun Allah'a ait olduğunu net bir şekilde bilirsiniz. Bir de bu bilginin iki tane kaynağı var Kur'an-ı Kerim'de. Yani zikir kelimesinin. Allah'ın zaten iki türlü ayeti vardı. Bir yaratılmış ayetler, işte insan, tabiatta bulunan her şey Allah'ın bir ayetidir. Bir de indirdiği ayetler, ikisinden de elde edilen doğru bilgiler birer zikirdir. Mesela İbrahim Aleyhisselam daha henüz çocuk yaşta, babasının puta taptığını görüyor ve ona şey yapıyor. Ya siz putları nasıl ilah ediniyorsunuz diyor. Çünkü siz mesela küçük çocukları takip edin. İlk şeylerinden böyle konuşmaya başladıkları andan itibaren, konuşmaya başlamadan önce çevrelerini zaten tanımaya çalışırlar. Çocuklar vurur kırar, millet şey yapar. Çocuk tanımak istiyor. Vurma kırma diye bir derdi yok onun. Eşyayı tanımaya çalışıyor. Sonra konuşur, sonra Allah'la ilgili sorular sormaya başlar. Bütün dünyada böyledir. Ve buluğ çağına gelince Allah konusunda kesin kanaate sahip olur. Allah'tan başka ilah olmadı. İşte İbrahim Aleyhisselam buluğ çağına gelince, bununla ilgili zaten ayetler var. Babası diyor ki, ya baba, sen putlara nasıl tapıyorsun diyor. Bunu nasıl ilah sayıyorsun, bunun nesi var ki? Diyor ama o toplumdan yanlış bilgiler de edinmiş. İşte yıldızın ilah olduğunu, ayın ilah olduğunu, güneşin ilah olduğunu öğretmişler ona. E olabilir. Allah onu görevlendirmiş olabilir. Yani düşünüyor, olabilir. Peki, ondan sonra bir çevresini şey yapıyor, gözlemliyor. Yıldız doğuyor, ha işte bu benim Rabbimdir diyor. Yıldız batınca ben batan ne yapacağım diyor. Ay doğuyor, işte bu benim Rabbimdir diyor. O da batıyor. Ya Rabbi diyor, bana gerçeği göstermezsen, bak Allah'a inancı tam, ben de bu müşrik toplum gibi olurum diyor. Sonra diyorsunuz ki gerçeği bulmuş. Güneşi görüyor, diyor ki işte bu daha büyük. Bu benim Rabbim bu. Asıl Rab değil, ikinci Rab yani. Şöyle düşün mesela, diyelim ki Ankara'da Cumhurbaşkanı var, İstanbul'da onun temsilcisi ya da sizin bulunduğunuz Fatih'te onun temsilcisi olan işte bu kaymakam var falan gibi yani. İnsan bu da şey yanılabilir. Fakat bakıyor ki bunların hepsi battı gitti, bana 24 saat lazım. Tamam. Sonra meseleyi, gerçeği kavradıktan sonra hemen toplumuna dönüyor. Ondan sonra diyor ki işte ben diyor yüzümü dosdoğru gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Burada da fatara kelimesini, fıtrat kelimesini kullanıyor. Tabiatta geçerli kanun ve kurallara çevirdim yüzümü diyor. Dosdoğru Allah'a yöneldim. Ben müşriklerden değilim diyor. Bu defa kendi toplumu ona karşı deliller getirmeye çalışıyor. Ya işte falanca şöyle oldu, böyle oldu. Bir takım duygusallıklar. Ama İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki, bak diyor, siz bana Allah konusunda mı delil getirmeye çalışıyorsunuz? Eğer onun toplumu ki Kur'an-ı Kerim'de şirk açısından en örnek, yani şirke örnek olan bir toplum olarak anlatılır. Mekke ile ilgili tek put kelimesi geçmez Kur'an'da. Put sadece İbrahim Aleyhisselam'ın toplumu ile ilgili geçer. Diyor ki, ya siz Allah konusunda mı benimle tartışıyorsunuz? Eğer toplum Allah'a inanıyor olmasa nedir? Allah da kim derler? Hayır. Hiç kimsenin şüphesi yok bu konuda. Dikkat edin, ben ateistim diyenlerin de asla şüphesi yoktur Allah konusunda. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Peki, diyor ki, Allah bana gerçeği gösterdi diyor. Ben sizin ortak koştuklarınızdan korkmuyorum. İşte şimdi bizim şeyimiz sizi çarpar, şöyle yapar, böyle yapar. Ama Rabbim bana bir emir vermişse başka. Rabbim ister, Allah istemeden bana hiçbir şey olmaz diyor. Ama arkasından benim Rabbimin bilgisi her şeyi kuşatmıştır dedikten sonra efela tetezekkerun diyor. Fatih Hoca'nın bütün ayrıntılarıyla anlattığı zikir kelimesini kullan. Tezekkür etmiyor musunuz? O zikri kullanmıyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam bir nevi değil. Henüz daha çocuk. Çocuk demeyelim. Daha yeni buluğa ermiş. Bir ayet tebliğ etmiyor. O zikri kullanmıyor musunuz dediği, bakın ben tabiatta gözlemledim. Siz de gözlemlediniz. Tabiattan elde ettiğiniz doğru bilgi. Onun için bir topluma nebi gelmemiş olabilir. Bir topluma Allah'ın ayetleri tebliğ edilmemiş olabilir ama onlar da tabiattan elde ettikleri doğru bilgileri kafalarına yerleştirip doğru kullanırlarsa onlar da doğru yolda olurlar. Asla Allah'a ortak koşmazlar. İşte bakın İbrahim Aleyhisselam tezekkür etmez misiniz diyor. Bakın zikrin iki kaynağı var. Birisi Allah'ın indirdiği kitap. Öbürü de Allah'ın yarattığı kitap. Yarattığı kitap, tabiat, indirdiği kitap Adem Aleyhisselam'dan beri gelen. Peki Adem Aleyhisselam'dan beri gelense hepsinin adı zikir mi? Elbette. Allah Enbiya suresinin 24. ayetine ne diyordu Fatih Hoca? İşte bu benimle beraber olanların zikri. Benimle beraber olan kişilerin zikri nedir? Yani bana uyanların zikri bu, Kur'an. Onlara gelen Allah'a ait doğru bilgi. Sadece Kur'an bugünkü Müslümanlara gelen doğru bilgi mi?
Hayır.
Öncekilerin de doğru bilgisi. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün toplumların doğru bilgisi budur. İşte Kur'an-ı Kerim'dir. Peki, ama tabii geleneksel yapı, işte şey yaptınız, zikir kelimesini ne hale getirdiklerini gördünüz. Şimdi ona bir şey daha örnek vereyim. Mesela Nahl suresinin 43 ve 44. ayetinde Allah şöyle diyor. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını elçi göndermedik diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakın, kadın elçi yoktur. İşte, peygamber olarak, yani nebi olarak yoktur. Ama nebi olmadan Allah'ın ayetlerini gidip anlatan olarak vardır. Lut Aleyhisselam'ın kızları gibi. Çünkü Lut kavmi elçilerini yalanladı derken en az 3 tane olması lazım. Birisi Lut Aleyhisselam, diğer ikisi de Resul. Kızlarıdır, başka yok. Ama nebi Resul sadece erkeklerdir. Diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ Ehli zikre sorun. O zikirde ehil olanlara sorun. Şimdi az önce Enbiya suresinin 24. ayetinde gördük. Bu benimle beraber olanların zikri, benden önceki olanların zikri. O zikir sahiplerine sorun. Kime soracağız o zaman? O zikirde ehil olanlara sorun. Kime soracağız?
Kitabı okuyun.
Önceki kitaplarda uzman olan kişilere, orada ehil olan kişilere soracağız. İn kuntum la ta'lemun, bilmiyorsanız onlara sorun, gidin. Peki ne oldu? O erkek nebiler nasıl geldiler? Bil beyinati ve zubur. Apaçık belgelerle, yani mucizelerle ve zübür ve zeburlarla. Zebur, Davud Aleyhisselam'a verilen kitap değil. Bütün nebilere verilen kitabın ortak adıdır Zebur. Aynen kitap gibidir. Neyse, tabii Davud Aleyhisselam'a da kitap verilmiştir. Ama bunu ona has kılmanın bir anlamı yok. Yani anlamı yok değil, tamamen yanlış bir ifadedir. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ اَلِفْلَامْلِ Aynı zikri sana da indirdik. Ya Muhammed. Peki, lütbe yine linnas. Bu insanlara da sen beyan edesin. مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine ne indirildiğini onlara beyan edesin diye. Yani önceki kitaplar, çünkü birçok yerlerini saklamışlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, elimizde Kur'an var. Görüyorsunuz ayetlerin anlamları nasıl bozmuşlar. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bu hikmet metoduyla bu yanlışları ortaya çıkarmak Allah'a şükür mümkün oluyor. İşte Allah-u Teala Maide suresinin bir örnek olarak 15. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ O insanlara diyor ki ey ehli kitap. Yani kitaplarında uzman olanlar, bilmeyenler bilmez. Çünkü bugün araştırın, orijinal Tevrat, İncil'i bulamıyorsunuz. Saklıyorlar.
Hepsi meal şu an elimizdekiler.
Elimizdekilerin hepsi mealdir. Evet. İşte biz, şimdi biz burada bir meali okusak bu konuşmayı yapabilir miyiz? Saklıyorlar ve göstermiyorlar. Onların en üst adamlarıyla beraber olduğum ne kadar getirin işte Tevrat, İncil dediysem kesinlikle getirmediler. Neyse, diyor ki Allah, de ki ey ehli kitap, ona de ki değil, Allah söylüyor, ben yanlış okudum başında da, ya ehlel kitap, ey ehli kitap, kad ca'ekum rasuluna, size bizim Resulümüz geldi. Tabi Resul kelimesinin ilk anlamı, getirilen mesajdır, yani Kur'an. Bizim kitabımız geldi. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَا الْكِتَابِ Kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi beyan ediyor. Burada beyan az önce de geçti. Ortaya çıkarıyor, size gösteriyor. Bak şunları gizlemiştiniz. Çünkü sizin elinizdeki bu bizim elimizde olanın aynı. Çok küçük değişiklikler var o kadar. Ondan sonra ve yafu anketi. Birçok şeyi de affediyor. Yani sizde olan birçok şeyi de bu almamış. Ama burada olan bilgiler sizde de var. Ama bazılarını almamış, bazılarında da ufak tefek iyileştirmeler, güzelleştirmeler yapmış. O kadar, fazla bir şey yok. E peki, o zaman demek ki bu kitap Allah'ın zikri olduğu gibi Adem Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere indirilmiş kitapların hepsi de Allah'ın zikridir. Ve Allah'ın zikri dediğimiz sadece buna Kur'an-ı Kerim has değil, tabiattan elde edilen bütün doğru bilgiler. Bunun böyle olması kadar tabii bir şey yoktur. Çünkü bu din Allah'ın tabiatta geçerli kanun ve kurallarının insan hayatta şey yapılmasıdır. E peki bu bilgi bizde de var mı? İşte bu bilgi o kadar doğru bilgi ki öğrendiğin zaman ha işte bu diyebiliyorsun. Ve tatmin oluyorsun. Onun için burada defalarca anlatmışımdır. Mesela Avrupa'da o kadar çok gayrimüslimlere seminerler vermişimdir. Yani ulemasına, onların üst ulemasına. En küçük itiraz hatırlamıyorum. Çünkü okuduğumuz Allah'ın ayeti, kendileri de Allah'ın ayeti. Rusya'da o kadar ulemaya sohbet yapmışımdır. En küçük itiraz yok. İşte Amerika'da da oldu ama çok fazla olmadı, diğerleri kadar değil. En küçük itiraz yok. Çünkü Allah'ın ayetini okuduğunuz zaman, az önce Fatih Hoca'nın sıklıkla bahsettiği gibi, evet ya, doğru ya. Çünkü onun fıtratı bunu onaylıyor. Onaylıyor. Şeyde, Katolik Kilisesi'nde herkese 20 dakikalık konuşma verdiler, bana 3 saat. Niye böyle? Dediler, Avrupa'nın üniversitelerinden sana sırf soru sormak için gelecekler. Geldi, salon doldu. 3 saat bitti, kimse kalkmadı. Ya bitti, yok sorularımız bitmedi. Yarım saat de uzatıldı, gene kimse kalkmadı. E bir toplantı daha söz verin. Neyse, sonra akşam yemeğinden sonra bir salon ayarladılar. Saat kaça kadar sürdü bilmiyorum ama en küçük bir itiraz hatırlamıyorum. Çünkü onlar Tevrat bilmiyorlar, İncil bilmiyorlar ama fıtratlarıyla, tabiattan elde edilen bilgileri biliyorlar. Ondan dolayı hiçbir itiraz hatırlamıyorum. İşte biz Allah'ın Kur'an'a koyduğu doğru bilgilerle insanlara gidersek, insanlar doğruları görür. Onun için Allah Resulullah'a ve bize ne emrediyor? Fezekkir. İnnemâ ente müzekkir. Sen onlara tezkirde zikir ver onlara diyor. Ne demek zikir? Sen doğru bilgi ver. Yani Kur'an'ı anlat. Senin görevin onlara Kur'an'ı anlatmaktır. Başka şeyi değil. Ama maalesef camiler Kur'an'ın terk edildiği yerler, medreseler terk edildiği yerler, ilahiyat fakülteleri tamamen dışlandığı yerler, İmam Hatip okulları Kur'an'ın dışlandığı yerler. Yani bu geleneksel yanlışlar devam etmesi için ellerinden gelen her şey yapıldığı yerler. Biz bunu değiştirmeli ve Allah'ın kitabına dönmeliyiz. Evet.
Hocam, belki son bir iki dakika şeyi de söyleyebiliriz. Bu zikir denilen şey bütün insanlığın bir hakkı, insanlık hakkı. Hani mesela şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki Allah göstermesin, bütün insanlığın muzdarip olduğu bir hastalık, bir salgın olduğunu düşünün ve birileri de bunun devasını, ilacını buldu. Ve bunu saklıyorlar. Ne dersiniz? Ya bu bir insanlık suçu kardeşim. Burada çoluk çocuk, insanlar mahvoluyor. Birileri bunun ilacını bulmuş ve insanlardan saklıyor. Bu bir insanlık suçu dersiniz. Dolayısıyla onun bütün insanlığa yayılmasının da bir insan hakkı olduğunu, bütün insanların buna hakkı olduğunu söylersiniz. Benzer ifade Allah'ın zikri için de geçiyor. Yani Allah'ın zikri bütün insanlığın bir hakkıdır ve bunun saklanması insanlık suçudur. Mesela Zuhruf suresinin 5. ayetinde diyor ki, mealen söylüyorum, gereksiz işlere dalmış bir halksınız diye size göz yumup bu zikri size ulaştırmaktan vaz mı geçeceğiz? Yani evet, sizi hatalarınız olur, şu olur, bu olur ama yine de Allah'ın zikrini size ulaştırmamız gerekiyor çünkü buna hakkınız var. Başka bir ayet, Sa'd suresinin mesela 87. ayetine in huve illa zikrun lil alemin diyor. Bu bütün insanlık için bir zikirdir. Dolayısıyla bugün Müslümanların, yani insanların muzdarip olduğu bir hastalığın ilacını bulmuşçasına insanlara bu zikri ulaştırma görevleri var. Çünkü bu bir insanlık hakkı. Dolayısıyla önce tabii biz okuyacağız, biz anlayacağız ve bunu bütün insanlığa ulaştıracağız. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselam'a daha Risaletin ilk yıllarında Allah-u Teala o uyarıda bulunuyor diye. Hepimizin bildiği o Abese suresindeki ayetler ne diyor? Mealen okuyorum. Ne biliyorsun? Belki o kendini geliştirecekti veya bilgi edinecek, zikredecek. O bilgi, o zikir ona yarayacaktı. Sen nasıl bundan mahrum bırakırsın onu? Bu zikre herkesin ihtiyacı var, herkesin hakkı var. Dolayısıyla fırsatını bulduğumuzda Allah'ın zikrini bütün insanlara ulaştırma görevimiz var.
Hadi Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak her kavram gibi zikir kavramını da doğru anlamayı, içselleştirmeyi ve insanlara doğru bir şekilde anlatmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.